Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, birkaç programdır Musa Efendi Hazretleri'nin yaşamına, hayatına dair anıları Abdurrahman Topbaş Bey'in gözünden sizler için derlemiş olduk. İrfan ve rol model gözüyle Musa Efendimizin Sami Efendimiz'le olan ilişkisine değinmiştik. Bugün de bu programda da sözü daha fazla uzatmadan bir dede olarak, aslında torun gözüyle Musa Efendi Hazretleri'ne belki değinmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür, sizler iyisiniz.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Birkaç programdır belki izleyicilerin de dinleyicilerin de merakla beklediği bir soru vardı. Artık o soruyu soralım isterseniz.
Soralım.
Yani bir zor bir soru gerçi sizin açınızdan. Çünkü hani hangi yönüyle yaklaşsanız gerçekten anlatılması çok, gerçi bizim hoşumuza gider ama bir torun olarak Musa Efendi'yi nasıl gözlemlersiniz?
Tabii dede torun ilişkileri genellikle böyle ergen öncesi çocuk veya sonrasında delikanlılık dönemine denk gelir. Biri hayatının sonbaharında, ötekinde ilkbaharındayken bir buluşmadır.
Hele son zamanlarda daha da şey, şu anda geç evlilikler olduğu için
doğru.
Belki onu, dedesini görmeyen insanlar var. Belki.
Çok oldu kanaatim. Evet. Yani çoğalmaya başladı. Çünkü şöyle, zaten mesela 30-35 yaşlarında evlenen bir çift için. Çünkü kadınlarda da kızlarda da yukarı doğru geldi.
Büyüdü, maalesef.
Evet, yaş ortalamamız arttı ama o evlen, torun büyüsün, şey yapsın.
Tabii,
mesela.
Tabii.
Çünkü mesela 30-35'lik bir insanın babası 60'tan aşağı olmuyor. 60-65'ten aşağı.
Evet.
Bir kere Musa Efendi otoriter bir insandı.
Evet.
Daha günümüz tabirle bir karizması da vardı. Hani buna bizim terminolojimizde işte bir maneviyatı ağır basan bir insan da denir. Çocuk yaşta böyle bir zatın yanında olmak. Mesela şu hep kafama takılırdı. Dedem ne kadar keramet gösteriyor. Bunu bilecek mi bilemeyecek. Çünkü çocuk aklınız, anlamıyorsunuz şeyi. Bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. Anlamlandıramıyorsunuz. Veya sohbet dinliyorsunuz. Sohbetlerden ne kadar ne anladın filan. Yaşınıza göre oluyor. Ama faydası ne? Aradan 10 yıl, 20 yıl geçiyor. Aa bak böyle denmişti. Demek ki bunun manası buymuş diyorsunuz. Size ileriye yönelik bir irfan yüklemesi yapıyor.
Siz o zaman anlamıyorsunuz.
Anlamıyorsun tabii. Yani anlama ihtimaliniz de yok.
Tabii ki. Çok normal, gayet normal.
Yani anlama ihtimaliniz de yok. Ama çocuk dünyasını bilen bir insandı. Yani çocukların, onlar neden hoşlanır? Bunu bilen bir insandı, bir şahsiyetti. Mesela bayram harçlıklardan hediyelere kadar, yani çocuklara hediye alma vesaire. Sonradan mesela öğreniyorum, bazı şeyleri babama yaptırmış. Hani bunu sen al, bunu ben alayım gibi. O çocuğun psikolojisi. Tabii sadece bana değil, diğer torunlarla olan ilişkisinde de, ama ben tabii kendim tarafımı çok iyi biliyorum. Böyle bir metotları olduğunu sonradan anladım. Ama disiplin vermeye çok önem verirdi. Şimdi bakıyorum, biz de hani çocukken bayağı hareketliymişiz. Bize Kur'an-ı Kerim hocası tutmuşlardı.
Hala öylesiniz bu arada. Hareketleriniz hiç dinmedi elhamdülillah.
Evet, teşekkür ederim.
Eyvallah.
Bize Kur'an-ı Kerim hocası tutmuşlardı. Yani 7-8 yaşında filandım herhalde. 3-4 kişi. O Sultantepe'de oturan. Tabii hoca da hani böyle bize çok şey yapamıyor. Hocalığını gösteremiyor.
Müdahale edemiyor.
Yani
evet.
Biz de böyle, biri okuyor, öteki bahçede geziyor. Bahçede kocamandı. Tam böyle bir o eski İstanbul. Yani büyük bahçeli evler. Biz de bahçenin orada dolanıp duruyoruz. Musa Efendi de seyrediyormuş meğerse. Ondan sonra neyse, geldi böyle biraz sert bir şekilde, topladı. Böyle oturdu. Tabii biz o gelince hemen
toparlandınız.
Adam olduk.
Evet.
Hoca 10 dakika hiçbir şey söylemedi. Dedi ki hoca, sen bunlara dedi şey yapıyorsun dedi. Kıyak geçiyorsun dedi. Öyle olmaz dedi hocalık dedi. Bunlar dedi tam öğrenecekler dedi.
Evet.
Ve nasıl ders yapılması gerektiğini anlattı. Sonra o yetmemiş. Şimdi hocayı mesela toparlıyor. Abla Sert abi o zaman genç böyle. Kaç yaşında, herhalde 40'lı yaşlarda falan veya 35. O geldi. Dedi ki, belli talimatlandırmış. Dedi ki hocaya, hiç unutmuyorum. Hocam dedi, benim soyadım sert dedi. Benim soyadım gibi olacaksın dedi. Hı hı. Sen dedi tamamen dedi şeysin dedi. Çok merhametlisin dedi. Biraz da sert olacaksın dedi. Ondan sonra ben çocuk aklım anladım ki bu iş sıkıya geldi. En iyisi biz şey yapalım. Ortalığı daha fazla kızıştırmadan dedemin istediği şekilde hı hı. bu dersleri ilerletelim. Hı. Tabii o yaşlarda aklınız oynamakta. Hı hı. Çocuksunuz yani. Ama o disiplini kazandırmada çok gayretinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Modern psikoloji mi diyelim? Çocuk psikolojisi mi ne? İşte çocuğun ruh sağlığı. Çocuğu bozmayın, çok zorlamayın diye. Evet. Ama ağaç yaşken eğilir. Hı hı. Evet, eskisi gibi çok böyle çocuğu korkutma üzerine belki bir metot da doğru değil ama bir disipline nasıl disipline kavuşacak bu çocuk?
Nasıl kavuşacak? En büyük sorun günümüzde.
Tabii bu çocuk nasıl disipline kavuşacak ki bu çocuk sonra delikanlı olacak. Hı hı. Delikanlıktan sonra hayatın içine giriyor.
Evet.
Bir süre sonra da artık kendi ayakları üstünde duran hükmeden hı hı. olacak. Şimdi bu süreçte o tohum ve bakım dönemi çok önemli. Yani çocukluk. Mesela bunu çok güzel bize ayarlamış. Evet. Yani sonradan onu şey yapıyoruz, fark ediyoruz.
Ne güzel aslında. Hem hocayı kontrol ediyor, hem bir şekilde torunları kontrol ediyor. Burada hani şey var ya, Fatih Sultan Mehmet mi? Bir padişahın çocukları işte hocanın çok sert olduğunu, ondan sonra kendilerini çok disipline ettiğini ve sıktığını babasına şikayet ediyor padişaha. Padişah da olur mu öyle diyor, ben gelirsem ona gününü gösteririm diyor. O sırada da hocasıyla danışıklı dövüş yapıyor. Hocam ben sınıfa gelip siz çocuklara niye böyle sert davranıyorsunuz falan diye kızayım. Siz de bana yüklenin diyor. Böyle bir aralarında bir anlaşmış oluyorlar. Sonra sınıfa geliyor. Tabii hoca hemen ayağa kalkıyor. Sen benim çocuklarıma nasıl böyle sert davranırsın falan deyince hoca da sopayı gösteriyor. Eğer çok kızdıysanız sizi de sopayla döverim deyince padişah o peki o zaman deyip dışarı çıkıyor. Sonra da oğlum bak bu hoca bildiğin gibi değil. Beni bile dövebilir. O yüzden sen ayağına denk al diye. O günümüzde hocalar dediğiniz gibi o disiplinden dolayı çocuğu sıkmayan, çocuğu uzaklaştırmayan gibi maalesef o disiplinden ödün vermiş oluyorlar.
Ama işte o zaman böyle gerçekten yani bu şeydir, iki taraflı bir oyundur bu. İyi polis, kötü polis diye adlandırırlar genellikle ama gerçekten insanın o an hem bir güler yüze hem de bir sertliğe ihtiyacı var. Sertlikten kasıt ne? Disipline girme. Hı hı. Bu olduğunda mesela hiç unutmuyorum, bir gün bahçede yine oynuyoruz. Geldi böyle. Böyle beni arkadan bir yakaladı. Hadi bakayım kurtul dedi. Lan hani benim dedem işte böyle hani çok Allah dostu mübarek falan diye bakıyorum ama öyle bir yakaladı ki ya ben buradan nasıl çıkacağım diyorum. Mesela dedim ki o zaman aynı zamanda işte bu insan güreş hareketlerini biliyor. Böyle ensemle arkadan aldı, enseden kollarımı kilitledi. Yani orada işte o da bir insanmış ve bu hareketleri yaparmış. Bizle beraber de oynarmışı da size şey yapıyor. Oturtuyor onun için. Özellikle dede torun ilişkisinde ne böyle çok sulu selli olmak lazım, çok şımartma üzerine olmak lazım. Ne de çok mesafe koymak lazım. Mesela namazlar yaz teravihleri olurdu. Yanlış hatırlamıyorsam yine açık havada kılınırdı. Biz de bir arkada kıkırdardık.
Çocuk refleksi.
Evet. Mesela benim hatırladığım şöyle bir kere dönüp baktı bize.
O yeter bu bakış zaten.
Harbiden yetti yani o bakış. Ama daha fazlasını götürmedi.
Evet.
Yani işte babamı veya oradaki birini çağırıp bunları bir pataklayın demedi ki o zaman hatırlıyorsun. O zaman yani çocuğu eğitim metodunda pataklama çok normal bir şeydi
yani. Bir kere
yani.
Birinci maddeydi yani. Evet. Çocuğu pataklama birinci madde. Birinci bir kere maddeydi. Pataklayacaksın. Evet.
Ama orada yapmadı mesela.
Evet.
Hani ne yaptım ben? Tabii utandım şeyde. Sonra ne oldu? Sonra çok ilginç. Birkaç kişi geldi. Bizim aramıza girdiler.
Evet.
Yani biz çocuklar safı olmaktan çıktık. Aramıza birer tane büyük gelince
kontrol sağlanmış
adam olduk.
Evet. Çok önemli.
Şimdi bunlar tabii gerçekten bir irfanın getirdiği bir şey de var. Özellik de var. Ve delikanlılık döneminde de bir gün Çanakkale'deyiz. Balık tutuyorum sahilde. O zaman o Arıburnu bölgesinde evler var, bir akrabamızın evi. Ben de oradayım. Balık tutmaya da çok meraklıyım. Ben de balık tutuyorum. Baktım dedem arkadan gelmiş. tuttuklarıma baktı. Bu kadar mı ya dedi. Hadi akşama aç kalacağız dedi. Allah Allah dedim ya. Dedem balık tutma işinden de anlıyor veya teşvik ediyor. Çünkü o kafada öyle bir şey yapmış ki hani dünya ile ilgili hiçbir konuda şey yapmazlar diye. Ve İstanbul'un benim için önemli bir şey. Çünkü orada hani normal deniz kıyafetiyle balık tutuyorsun. O da böyle sessizce geldi. Oturdu orada sandalyesine. Bir süre benim balık tutmamı seyretti. Ve İstanbul'un sularını ilk kez ondan dinlemiştim. Beykoz'da Kabakolak suyu, şurada Taşdelen suyu. Nerede ne su var? Bu Çamlıca'da da bir şey var. Şu aşağı tarafta bir su. O da meşhur, ismini unuttum. Bize bu İstanbul'un tatlı sularının gidip arabalara nasıl alındığı, sıra beklendiği vesaire ve o suyun evlerde bekletilerek içildiği, bunları anlatırdım. Bir gün dedim ki Allah Allah, dedem bana bunları niye anlatıyor? Şeyde. Sonra baktım ki biraz da bir yaş ilerleyince suyun hayattaki önemini anlıyorsunuz. O zaman tabii suya ulaşmak da şey. O zaman terko suyu var. Böyle şişe su falan da yok anlattığı yıllarda. 1960-70'leri anlatıyor. Güzel suyun önemi. Esasında bir yerden de şunu da öğrenmiş olduk. İnsanların eskiden gerçekten hayatları çok doluymuş.
Evet.
Yani ve bir yerden gidip su alıyorsun, sırada bekliyorsun, getiriyorsun. Çok önemli bir şey. Sonra tabii biraz daha büyüyünce iyi su içmenin vücuda olan
tabii
sağlık, sıhhat etkisi vesaireni anlıyorsun. Ha, orada anlıyorsun ki o zaman geriye dönüp bakıp diyorsun ki işte Musa Efendi aynı zamanda bir İstanbul beyefendisi. Bir medeniyeti temsil ediyor.
Evet.
Yani sadece tabii din deyince genellikle çocuk aklı sadece işte ibadet, nefsimizle mücadele gibi belli bir alanda bir şeyler bekliyorsunuz.
Sınırlandırıyorsunuz aslında.
Sınırlandırıyorsunuz. Evet. Ama esasında hayatın
din
bütününü.
Din dediğiniz hayatın bütünüdür.
Hayatın bütün düzenli.
Evet.
Mesela bana sadaka verdirirdi. Ben de utanırdım. Mesela bir yere gidiyoruz. Türkiye'deyken de oldu. Arabistan'dayken de oldu. Mesela şunları dağıt derdi. Arabadan inerdik, şunları dağıt derdi. Veya şöyle yapardı. Gözüyle işaret ederdi. Mesela ben gidip ona verirdim. Şimdi 10 yaşında çocuksunuz. Gidiyorsunuz kocaman, sizin gözünüzde kocaman adama bir sadaka veriyorsunuz. Utanırdım da. Ama sonra anladım ki o esasında bir yardım edebilme antrenmanı yaptırıyorsun.
Çok önemli aslında.
Şimdi ben de aynısını uyguluyorum.
Siz niye utanıyordunuz? Yani vermek yani
mantıklı. Şöyle kendinden.
Çünkü günümüzde birine şu parayı şuna verdiğince götürüp al diye önüne atar. Ya da işte ne bileyim değişik böyle bir kaba davranış içine girer aslında.
Kendinden büyük bir insana yardım ediyorsun ya. O bilmiyorum belki ben de benim
yaşadığım bir şeydi. Belki öğretmiştir belki. O usulü vermenin usulünü de belki şey yapmış olabilir.
Ayrıca da bir tanıdığa veya bildik birine bir yardım yaparken de muhakkak zarf da verir. Ben hiç hayatımda açıktan böyle bir deste bir para verdiğini görmedim. Muhakkak zarfa koyar. Eğer topluluk kalabalıksa mektubunuz var derdi. Bu mektup size derdi mesela.
Evet.
Yani bir gören de anlamıyor. Allah Allah bu gerçekten mektup başka bir şey mi? Ama alan kişiyle ilgili bir hani tabi caizse onur kırıcı vesaire kafalara bir soru işareti gelecek kişi hiç alan bırakmıyor. Buyurun mektubunuz diyor. Ortaokula başladığımda okul servisini vereceğim. Annem veya babam hatırlamıyorum zarfa koydu. Çünkü bizde normaldi. Zarfa koydu. Ben de bindim neyse işte aybaşı geldi. Şoföre zarfı uzattım. O da bu ne dedi. Ben de para dedim. Niye zarfa koydun ki dedim. Şimdi anladım ki abi şeyde. Evet.
Tabii çünkü
o nezaketle haberi yok.
Tabii evet.
Yani hani,
evet.
Hani affedersin hani köylü tabiri vardır yani o şehirleşmeyi anlayamamış.
Tabii ki yani köy ve şehir arasında aslında o zarf işte aradaki şey o zarf. Birisi parayı alıp direkt çabucak hemen harcamak ister ama öbürü o paraya belli bir şekil verip harcatmak ister. Aradaki fark bence şehir ve köy arasındaki fark bu. Bir seviyeye ulaştırmaya çalışıyor. O servis şoförü belki bir daha unutmayacaktır onu işte. Ya ne kadar zarif, ne kadar kibar bir hareket diye.
Belki o da ileride tabii anlayacak. Tabii ki. Yani paranın açıkta olmaması.
Açıktan verilmemesi belki. Verirken de belli bir usule göre verilmesi. Yani aslında size hani siz tabii bir Allah dostunun torunu olarak onu hep hissettiniz. Yani çünkü sağında solunda çevresinde her zaman birileri vardı. Ondan sonra ona sürekli bir edeple bir saygıyla yaklaşan birileri vardı. Haliyle siz o otokontrolü her zaman hissettiniz ama Musa Efendi Hazretleri size belki de o dedelik özlemini ara ara bir şekilde vermiş. Ve sizi bir şekilde yavaş yavaş hazırlamış aslında.
Yürüyüş yapardık mesela. Mesela bazen bir yerden bir yere gittiğimizde şimdi hatırlıyorum. Arabayı durdururdu. Derdi ki mesela işte ileride falan yere gidin, bizi orada bekleyin derdi. Biz beraber yürürdük. Mesela neyi anlıyorsun? Esasında sporu anlatıyor. Beden çalışacak diyor. Hı hı. Ki işte demek ki o yıl herhalde 65-70 yaşında filandı o zaman. Ben de işte çocuğum yani. Anlamazdım bazen de. Allah Allah, biz niye dedem yürü? Çünkü yürümek zaten bizim için çok normal bir şeydi. Ama dedem niye yürüyor? Hani arabadan iniyor, yürüyor. Peki bunu ne zaman anlıyorum? Şimdi anlıyorum.
Şimdi anlıyorsunuz.
Niye? Çünkü artık işimiz hep koltuğa bağlı hale geldi.
Evet.
Gerçekten bedenin de bir hakkı var senin üzerinde. Ve bu hak adına bedeni de çalıştırman lazım ki beden çalışınca sağlık sıhhate kavuşuyor. Hı hı. İşte bütün hepsinin toplamında baktığında benzer örnekler çok. Yani konuştukça aklıma geliyor da. Bütüncül olarak baktığınızda esasında size bir medeniyet anlatıyor. Yemek mesela.
Hı hı.
Yemeğin lezzetine dikkat ederdi. Hani bir şey efendi işte yemek lezzetli, lezzetsiz neyse hepsini yer.
Hı hı.
Yemeli diye bakıyorsun. Çocuk aklı
çocuk
ya.
Çocuk aklıyla.
Tabii.
Evet.
Ama esasında lezzetli yemek yapmak bir alışkanlıktır. O alışkanlığı çevrendekine veya yemeğin pişirene kazandırmadığında senin misafirine de lezzetsiz yemek yapacak. İşte bir bütün şuna bakmak lazım. Yoksa hayatını böyle lezzetin peşinde koşan ne diyorlar şimdi gurmelik meselesi diyelim. Mesela ne yapıyorsan güzel, nezih, düzgün yapma meselesi.
Evet, tam felsefe bu. Ne yapıyorsan güzel yap.
Ne yapıyorsan
nezih
güzel
yap, temiz yap. Peki Musa Efendi'nin bu anlamda size yaklaşımı sürekli olarak bir eğitim verme, bir mesaj verme değildir. Ahaliyle
tabii doğal bir ilişkide var.
Evet, doğal bir ilişkide. Yani. Mesela sizin kendinize baktığınızda, şu anki halinize baktığınızda, mesela Osman Efendi ile Musa Efendi arasında torunlarına bakış nasıl? Mesela diyelim ki bu zarf kısmı günümüze yansımış aslında.
Zor sorular soruyorsunuz.
Evet. Yani daha
ama şimdi
şartlar
şöyle,
rahatladı.
Mesela hayat değişti.
Hayat değişti, evet.
Çünkü para vermek diye bir şey kalktı. Evet. Şu an IBAN atıyorsun.
Hı hı.
Yani zarf,
zarf olayı
otomatik düştü. Evet. Yani mesela mektup eskiden çok yaygındı.
Hı hı.
Ben asker mektubunun kuşak olarak herhalde son temsilcisidir. Mesela bende asker mektubu geldi.
Hı hı.
Mesela mektup yazardı Mustafa ben çok kişiye. Artık
kalmadı mı?
Böyle bir şey kalmadı.
Evet.
Yani sonra maile döndü. Şimdi artık ya konuşuyorsun ya WhatsApp gibi şeylerden, iletişim araçlarını kullanıyorsun. Hayat çok hızlı değişti. Bir de bizim dönemimizde bu kadar kuşak çatışması yoktu. Kuşaklar birbirini daha rahat anlayabiliyordu. Benim görebildiğim kadarıyla 1990 bir dönüşümün başlangıcı. 90'dan sonra hızlandı. 2000'den sonra daha hızlandı. Milenyum diye ilan ettiler ya. İşte milenyum gerçekten orada geçtik. Oradan sonra şu an uçtu gitti. Yani bırakın dede torunu, ben abi, yani yaş farkı olan abi
çok
kardeş
doğru
arasında.
Evet.
Böyle 7-8 yaş farkı olan abi kardeş arasında bile
tabii.
Bir
farklılık var.
Farklılaşmaya başladığını görüyorum. Onun için bu kadar böyle sert geçişkenlik sürecinde doğru bir kıyaslama yapamam diyerek bu sorunu pas geçiyorum.
Güzel bir şekilde pas geçmiş oldunuz. Peki evlenme aşamasında, diyelim ki evlilik aşamasında baktığınızda Musa Efendi evliliğe bakış nasıldı? Yani sizi hani erkenden evlendirelim gözüne mi bakıyordu, yoksa daha henüz biraz daha yetişsin gözüne mi baktı? Sizin o dönemde, evlenme döneminizde.
Ya şöyle, bir kere zaten o içinde bulunduğumuz dönemde 25 yaşına kadar bir erkek muhakkak evlenmeliydi.
25 yaşına kadar.
Ya benim hatırladığım o.
Evet.
Şeydi yani 25-26.
Yani 26 sınır artık.
Tabii, yani 30'a geldi mi evde kaldı. Yani 30 şey ne anladı? Bunu acil şey yapalım. Veya işte böyle söz dinleyen, sözünü dinleyeceği birilerine götürelim de. Orası zaten hanımlarda bu yaş çok gerideydi şeyde. Yani şimdi tabii çok tartışılıyor da.
Evet.
O zaman yani 17, 18, 16, 15, 19 kızlar için normal bir evlilik çağıydı.
Evet.
Ha, ne yapardı tabii, o da tabii erken evlilik, ev kurma, düzen kurmaya çok önem verirdi.
Hı hı.
Bunu herkesi telkin ederdi.
Evet.
Ama kimini erken evlendirirdi hemen daha böyle 20 yaşlarında, kimine biraz daha şey yapardı.
O herhalde o sorumluluğu taşıyacak mı, taşıyabilir mi, o gözle bakıyordu büyük ihtimalle.
O gözle bakıyordu. Bir de tabii onlar şöyle bir dönemde yetişmişler. Yani çocuk evlendirilir, evin bir odasına yerleştirilir.
Evet.
Şimdi böyle baktığınızda evlilik esasında zor bir şey değil.
Tabii.
Kız için de erkek için de.
Bir üst kuşak gelin, var çünkü destek olacak.
Gelin kız geldi. Evet. Genellikle biz hep böyle gelinleri gece gündüz çalıştırırlar. Hı-hı. Evi temizletir, bulaşık yıkatırlar gibi.
Evet.
Bir şey olsa da.
Öyle değil aslında.
Esasında öyle değil. Bir müşterek hayatın içine giriyorsun. Hı-hı. Derdini paylaşabileceğin, hı-hı, evin içinde başka kadınlar, hı-hı, insanlar var. Hı-hı. Onlarla bir şey yapıyorsun.
Evet.
Bir müştereklik içerisindesin. Hı hı. Tabii burada efendim söyleyeyim, kayınvalidesi, baldızı, şusu, busu, görümcesi böyle sert tabiatlı veya kıskanç tiplerse bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama bu da zaten insani bir şey.
Evet, sosyal olarak hayatın içinde olan bir şey zaten. Hı. Dışarıda da o insanlardan var.
Onun için hani evliliğim de benim böyle doğal oldu ya. Yani işte yaşı geldi, tamam evlendim. Evet, zaten işe başlamıştım. Hı hı. Orada oldu bitti ama mesela şu benim için önemliydi. Babamdan veya annemden illa şu diye bir şey gelmedi. Hmm. Bir önceki kuşakta o yaşanmış. Ve bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Kızı...
Başka seçeneğin yok.
Aile seçiyor. Hmm. Kız adına da çocuğu, oğlanı da yine kızın ailesi karar veriyor. Hmm. Yani kıza ve oğlana hiçbir şey sorulmuyor. Hmm. Yani bunun da doğru olmadığı kanaatindeyim.
Evet.
Daha köklere gittiğinizde yani Hazreti Peygamber'in evlenme, evlendirme metotlarına baktığımızda böyle bir şey yok.
Yok, evet.
Ama gelenek
kültürümüz bizi oraya evirmiş aslında.
Çok aşırı bir korumacılığa girmiş, evet, bir dönem. Tabii ben o dönemi yaşamadım. Onların daha alt kuşağındaydım. Hı-hı. Ama bir üst de çok duydum. Evet. İşte ben hanımı şeyde gördüm. Düğünde gördüm.
Düğünde
veya
gördüm.
İşte kocamı düğünde gördüm. Hı-hı. Diye.
Evet.
Bunların da doğru olma. Yani eskiye geleneğin, her gelenekteki, eskideki her şeyin doğru olduğu, düzgün olduğu, yeninde her şeyin kötü olduğu gibi böyle zaman zaman bir fikirler doğuşuyor. Hı-hı. Buna da katılmıyorum. Çünkü doğru. Cenab-ı Hak, bakın sünnetullah'a karşı hep geçmişte konuştuk bunları. Evet. Yani Cenab-ı Hak bir düzen kurmuş. Bu düzen içerisinde değişim var.
Tabii.
Ha, değişimde işte biz neyi konuşuyoruz? O değişimdeki eskinin güzel tecrübesini konuşuyoruz.
Evet.
O eskinin güzel tecrübesi yeniye bir daha bir rehberlik yapıyor. Ama eskinin hatalı uygulamasının, hı hı, mesela dayak, hı hı, çok normaldi.
Evet.
Ve öyle bir şey olurdu ki özellikle bazı yatılı okullarda filan öğrenci kum torbası gibi gören bir eğitim düşüncesi vardı.
Sistematikleşmiş artık. Sıra dayağı vardı mesela.
Sıra artık dayağı vardı ve dayak arsızı diye bir tabir
tabii,
vardı.
Tabii.
Ya bu yani dayak edep, teedip eski, hı-hı, tabirle, hı-hı, adam etmek için, terbiye etmek için korkutma amacıyla yapılan bir şey. Hı-hı. Ama bunu böyle her gün yaptığınızda bir süre sonra sola vurdu bir de sağa vur, hı-hı, bakalıma geliyor.
Evet.
İdi. Bugün de aşırı bir naiflik var.
O da yanlış.
Ya bu da şımartıyor insanoğlunu. Yani bağırmak bile, hı hı, neredeyse
şiddet sayılıyor şu
şiddet
anda.
Sayılıyor. Ya gerçekten uçlarda
yaşamak uçlarda anormal aslında. Az önce dediniz ya hiç görmemiş. Ben eşimi görmedim. Ben kocamı, ben hanımı görmedim. Tamam, ona karşı olduğunu söylediniz ama bugün de yani bazı şeyleri de düğüne saklayın aşamasına geldik yani. Bu da yanlış yani. O zaman diğeri yanlışsa bu da yanlış. Uçlarda her iki uçta da yaşamak yanlış. Aslında ortada olan en itidali olan.
Tabii yani hayır umur evsatuha.
Evet.
Her şeyin hayırlısı orta yol olandır.
Evet.
İnsanlar birbirini görmeli, bakmalı, konuşmalı. Bir arada bir muhabbet akışkanlığını oluşturmalı. Hı-hı. Biraz espri olsun. Erzurumlu bir abi var internette geziyor. Diyor ki garı içinden seveceksin. Seni sevirem değilsen diyor garı şımarır. Şimdi gerçekten.
Eskiden öyleydi ama.
Eski bakış açısı böyleydi.
Evet.
Yani niye öyle olsun ki? Yani mesela Hazreti Peygamber'de hanımlarıyla ilgili, hı-hı, böyle bir şey var mı yok mu?
Yok.
Madem referans kaynağımız, evet, orası. Yok böyle bir şey.
Evet. Ama biz o sünneti almışız. Yani, kendi kültürümüzü yani, eritmişiz bir anlamda.
Yani hanımına seni seviyorum demek veya bir de güzel İltifatta lakaplar takmak bize Hazreti Peygamber'den kalan bir miras.
Evet.
Ama şımartmak ayrı bir şey. Yani herkes şımarır, herkes şımartılır. Hı-hı. Burada ölçüyü tutacak olan sensin.
Tabii,
sen ölçüyü tutamıyorsan
tabii. Evet.
O ayrı bir sorun.
Evet.
Ama böyle dersem şımarır vesaire falan. Gerçekten yani geçmişteki her şeyi böyle kutsamak da doğru değil. Belki bu söylediklerinden çok hoşlaşmayan
insanlar
da çıkabilirler
ama. Yok, çok doğru aslında. Biz bakın geçmişi eleştirebilirsiniz ama geleceği de eleştirmekte fayda var. Şimdi eleştirmekte ya işte, fayda var. Evet.
Ama bakın şöyle bir şeydir. İfrat tefriti getir.
Tabii bu, yani, evet, evet.
Yani uçlar şu anki ilişkilerde tamamen uçlarda.
Bu uç şu hangi tefriti getirecek mesela?
Edep tabii. Kavramı tamamen unutulmuş. Evet. Ahlak denen şey başka bir şeye evrilmiş.
Evlilik unutulmuş. Hadi evet. 30-40 yaşı unuttunuz. Bakın evlilik unutulmuş. Artık insanlar evlenmenin derdinde değil.
Derdinde değil. Bir arkadaş sevgili diyor. Veya
sevgili diyorlar. Evet.
Daha böyle dini hassasiyetleri varsa ona göre bir nikah kıyıp devam ediyorlar. Bir yuva kurma
yok
diye bir mesele yok. Yani bir aralarında bir bağ var ama herkesin cebinde de bir makas var. Şak diye her an o bağı kesebilme ruh halindeler. Buradan da sağlıklı toplum çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Yani şuna bakacağız ya. Toplumda huzur ve mutluluk katsayısı ne? Hı hı. Hani hep eleştiriliyor işte mesela Müslüman topluluklar işte İslam medeniyet hoşgörü şu vesaire ama İslam topluluğuna baktığımızda bir tatsızlık var.
Evet.
Diye hep eleştirilir. Hı hı. Haklı tarafları da var bu eleştirinin. Ama bugün geldiğimiz toplumda da işte yaşlanma diyoruz, emeklilik sayısının artması, iş gücü azalması, şu bu baktığınızda evlilik bir doğurganlık, bereket, topluma yeni insanlar katılma, yeni sorumluluklar getirme. Şimdi bütün bunların hepsinden kaçış, bireyselleşme yeni bir düzene geçiriyor sizi.
Evet, düzensiz bir düzene getiriyor aslında bir anlamda.
Düzensiz bir düzene geçiriyor. Yani konu dağılacak ama içimde ukde kaldı.
Evet, bitirirken buyurun.
Söylemese Üsküdar'da bir yere arabayı park ettim. Biraz da kirliydi. Bir de yıkar mısın dedim. Adam dedi ki abi yıkayamam dedi. Niye dedim? Eleman yok dedi. Nasıl yani dedim. Araba yıkamaya eleman yok dedi. Dedim. Ben dedi vaktim olur veya kafam rahat olursa dedi ben yıkıyorum dedi. Yani ve bu adam şaka yapmadı. Peki dedim yan tarafta da var. Orada varım dedim. Yok dedi. Orada da yok dedi. Ama sen istiyorsan oraya götür dedim.
Evet.
Şimdi bu sefer gerçekten toplumun düzeni bozuluyor. Yani paranızla hizmet alacak bir şey yok. Niye? Evet. Çünkü herkes bir konformizm peşinde. Niye? O evlilik sorumluluktur. Sorumluluk da sizi hayata bakışınızı
zorlar, yönlendirir, değiştirir.
Daha çalışkan, mücadeleci olmayı getirir. Ama birey yaşadığınızda o anki ihtiyaçlarınız hallediliyorsa
başka bir şey gerek
yok. Keyif yerindedir.
Evet,
yani.
Evet. Çok doğru bir konu. İnşallah bir sonraki programda tekrar değinmiş olacağız. Belki bu anılara değinmiş olacağız. Ama
İşte komün yaşamak, dede torun ilişkileri, büyük aile,
bakın ne kadar önemli
size
ya.
Size bunları getiriyor.
Evet,
i̇şte esasında Musa Efendi bunları bana, torunlarına veya yeğenlerine her kimse bu terkinleri yapmış. Böyle bir şey yapmış. Bir de en son şunu bitir. Mesela böyle yakışıklı giyindiğimde böyle parmağını gösterir bana aferin derdi.
Bir teşvik ediyor sonuçta. Teşvik bir ediyor. Sonraki giyinişinizin.
Yani böyle palas pandıras kıyafetle gezme. Kıyafetin düzgün olsun. Saçın taralı olsun. Bunu bize terkin ediyor. Yani şu an tabii sektörel olarak bir kozmetik deşme dönemi var. Onun dışında bir çocuğun, bir delikanlının kıyafetinin düzgün olması, tertipli ve temiz, nezih olmasını övmek ve önemsemek bambaşka bir şey.
Tabii ki dağınıkken yermiyor ama düzenliyken övmesi çok pozitif bir eğitim
metodu
aslında.
Ama şimdi nasıl oldu? Şimdi moda diye bir şey var. Kıyafet düzgünlüğü diye bir şey değil. Moda sana neyi veriyorsa onu giyiyorsun.
Onu giyiyorsun.
Yırtık pantolon, tamam abi diyorsun. Evet. Ben bugün yırtık pantolon giyeyim diyorsun.
Evet. Çok teşekkürler. Aranız olsun. Güzel konulara, güzel anılara değinmiş olduk. Belki eyvallah. Bir kısmını ilk defa duymuş olduk. İnşallah devam ederiz bu şekilde. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da istemesek de sonuna geldik. Çünkü birbirinden güzel anılara değinmiş olduk. Musa Efendi'yi belki programımızda Abdurrahman Topbaş Bey'in gözünden belki anmış olduk. Cenab-ı Allah onun ve onun gibilerin belki hizmetinden, bilgilerinden, irfanından istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki programda umarız bu güzel konulara değinmeye devam edeceğiz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.